Farklı Evren Podcast'tan herkese merhaba, ben Berke. Bugün sizlerle film ekiminde izlediğim iki adet filmi konuşmak istiyorum. Film ekimi bu sene biri tabii ki de İstanbul, diğeri de İzmir olmak üzere iki şehirde gerçekleştirildi. İstanbul'da festival 10 gün sürerken İzmir'de ise sadece 3 gün sürdü. Bu da tabii ki bütün filmlerin İzmir'e gelememesine sebep oldu. Mesela işte All of Us Strangers olsun veya Zeki Demirkubuz'un Hayatı olsun, Priscilla filmi, Sofia Coppola'nın veya Lanthimos'un Poor Things olsun, bunlar İstanbul'daki film ekiminin en çok konuşulan, en çok beklenen filmleriydi. Ancak bunları biz İzmir'de izleme şansı bulamadık. Fakat bu programın arasında henüz Türkiye'de vizyon tarihi bile belli olmayan ve bence oldukça az konuşulan bir filmi izleme fırsatı buldum. O da Dream Senaryo, Rüya Senaryo filmi. Başrolünde Nicolas Cage'in oynadığı, hatta Nicolas Cage'in yapımcıları arasında yer alan bir film bu. Yazan ve yönetmen Norveçli Christopher Borgli diye telaffuz edildiğini umduğum biri. Kendisi daha önce Sick of Myself'i de yönetmişti bu arada. O da şu anda yanılmıyorsam Mubi'de izlenebiliyor. Daha önce podcast'te de konuştuğum bir filmde gayet beğenmiştim. Umut vaat ediyordu yönetmen. Sick of Myself kendisinin ikinci filmiydi. İlk filminin çok dikkat çektiğini düşünmüyorum. Ancak hem Sick of Myself hem de Dream Senaryo'yu izledikten sonra onu da merak etmedim değil. Şöyle ki Dream Senaryo birazcık Christopher Borgli'nin artık ana sahneye, mainstream'e çıkış filmi gibi. Günün sonunda yani Nicolas Cage hem başrolü hem de yapımcısı bu filmin ve de İskandinav yönetmenlerin en çok bilinenlerinden Midsommar'ın yönetmeni Ari Aster de aynı zamanda yapımcılarından. Gerçekten zaten Sick of Myself'i izleyince bu adam böyle daha büyük bir bütçeyle ilerleyen yıllarda neler yapabilir diyordum ve çok geçmeden bir sene sonrasından da Christopher Borgli bize cevabını verdi. İlginç bir konusu var filmin. Nicolas Cage başrolde Paul Matthews isimli bir profesörü canlandırıyor ve bu hocamız aslında böyle gayet normal bir insan, yolda gördüğümüz herhangi bir amcaya benzeyen, orta yaşlı, gözlüklü, klasik giyinen, kimsenin çok da dikkatini çekmeyen bir tip, arkadaşlarının sıkıcı diye bahsettiği bir tip. Fakat bir anda insanların rüyasında bu adam yer almaya başlıyor ve sadece hani tanıdığı kişilerin değil. Önce arkadaşları arayıp söylese de sonra bir bakıyoruz ki dünya çapında insanların rüyasına giriyor bu adam. Ve kendisi böyle hiç dikkat çekmeyen bir tipken bir anda ün kazanıyor. Film de buradan sonrasını anlatıyor ve oldukça komik, salonca güldüğümüz anlara sahip bir film olmuştu. Wikipedia'da da komedi filmi diye geçiyor açıkçası ama tam olarak komedi olduğunu söyleyemeyeceğim. Sick of Myself'i izleyenler bilir. Orada narsist bir çiftin hikayesi anlatılıyordu ve bu narsistlik ilgi çekmek için yaptıkları şeyler komik olsa da kendilerine zarar verdikleri yerlere kadar gidiyordu. Dolayısıyla böyle insanı rahatsız eden anlara sahip bir kara komediydi o. Bu filmin de ben o şekilde olduğunu düşünüyorum. Zaten hani rüya olduğu için tahmin edersiniz bir noktadan sonra kabuslar içeriyor. Bu da rahatsız ediciliği arttıran bir nokta oluyor. Aynı zamanda da böyle komedisini daha İskandinav bir yerden, işte yabancıların awkward dediği anlar yaratarak elde ediyor. Daha böyle İskandinavya özgü soğuk bir komedisi var böyle. Hani Nicolas Cage'in bir yerde oturduğunu görüyorsunuz ve oraya o kadar yakışmıyor ki buna gülüyorsunuz gibi anlar yaratmışlar. Bunları oldukça beğendim ben. Son dönem İskandinav filmlerini izlediyseniz ve sevdiyseniz zaten bu filmi de seveceğinize eminim. Aynı sinematografi korunuyor ve işte ne bileyim The Worst Person in the World izlediyseniz mesela orada bir güncel dertler hakkında konuşma çabası vardı. İşte modern feminizm hakkında, kapitalizm hakkında, cancel culture hakkında düşündürmeye itiyordu film sizi. Burada da Dream Senaryo'da da aynı şekilde arka planda hep başka ögeler de işleniyor. İşte bir anda ünlü olan birini gördüğümüz için sosyal medya hakkında bir eleştiri var, cancel culture hakkında bir eleştiri var. Eğer ki işte Twitter'da gün boyu tartıştığımız şeyleri bir de bir filmde görüp sonrasında o filmden çıktıktan sonra da tartışmak istiyorsanız Dream Senaryo tam size göre. Sick of Myself de bu şekildeydi bu arada. Arka planında farklı farklı noktalara temas ediyordu. Christopher Borgli bu tarz işleri seviyor ve şu ana kadar yaptığı işler arasında da hani dediğim gibi ana sahneye adım attı ve daha çok dikkat çekici olan işi bu olmuş. Nicolas Cage de bu arada bu senaryoyu, filmin senaryosunu inanılmaz övüyor. Toronto Film Festivali'nde premier yaptığındaki söyleşide diyor ki Nicolas Cage ki kendisinin sayısız senaryo okuduğuna eminiz yani zaten sayamayacağımız kadar çok filmde yer alan biri. Bir de üstüne okuduğu senaryoları ekleyince inanılmaz bir sayı yapıyordur. Fakat kendisinin okur okumaz heyecanlandığı yani ben bu işin içinde olmalıyım, bu iş yapılmalı diye düşündüğü sadece 5 film olmuş ve bu 5'inden biri de Dream Senaryo. İnanılmaz gerçekten Nicolas Cage'in rolü de yani filmografisine müthiş bir karakter katmış oldu. O upuzun bir listeye ulaşan sinematografisine yeni ve ilginç bir karakter katmış oldu. Onun için de ilginç bir film gerçekten. Diğer filmimiz ise bir anime, bir Miyazaki animesi ama anime ile Miyazaki animesi arasında bir fark var tabii ki. The Boy and the Heron, Türkçe'ye Çocuk ve Balıkçıl diye çevrilen, Japonya'da ise Japonca'dan İngilizce'ye çevirdiğimizde How Do You Live ismiyle yayınlanan son Miyazaki filmi. Şimdi bu filmin şöyle bir önemi var ki Hayao Miyazaki'nin Ruhların Kaçışı'nı, Howl's Moving Castle'ı, My Neighbor Totoro'yu yapan Hayao Miyazaki'nin 10 sene sonra çektiği ilk film. Onun en son 2013'te Divine Rises'ını izlemiştik. Ondan sonra ise emekliliğini açıklamıştı usta yönetmen. Fakat şimdi geri döndü ve 7 yıllık bir sürecin ardından buna işte araya giren Covid süreci olur, Miyazaki'nin ilerleyen yaşı olur. Her şeye rağmen Miyazaki ve o Studio Ghibli ekibinin geleneksel el çiziminden vazgeçmemesi olur. Süreyi bunların uzattığını söyleyebiliriz ama 7 senenin sonunda The Boy and the Heron bu yaz Japonya'da gösterime girerek sinemaya adımını attı. Japonya'da tek bir posterle gösterime girdi bu arada. Yani Miyazaki'nin artık öyle bir gücü ve öyle bir cool'luğu var. Herhangi bir reklam, marketing çalışması yapmadan tek bir posterle gösterime girdi. Sonrasında da işte şimdi dünyaya açılmaya başladı. Biz bu noktada şanslıyız bu arada. Amerika ve İngiltere gösterimlerinden önce izleme şansı buluyoruz. Hatta bu podcast yayınlandığında 27 Ekim Cuma günü de büyük ihtimal yayınlanacak ve o gün The Boy and the Heron ülkemizde vizyona girmiş olacak. Amerika pazarına İngilizce seslendirme ile gösterime gireceği pazarlarda da bu arada İlginç bir seslendirme kadrosu bekliyor izleyicileri. İçerisinde Christian Bale'ın, Dave Bautista'nın, William Dafoe, Karen Fukuhara, Mark Hamill, Florence Pugh ve Robert Pattinson gibi isimlerin olduğu müthiş tam bir ensemble cast var seslendirme tarafında. Miyazaki hayranlarının ayrıca İngilizce dublajla izleyeceğine eminim filmi. Oradan şuraya atlayayım. Evet, Miyazaki hayranları bu filmi sinemada izlemeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle ki filmin genel yapısı herhangi bir Miyazaki filminden çok farklı değil. Eğer ki hani Miyazaki'nin böyle her bir filmine ayrı ayrı bir sevgi beslemiyor, o tarzı gerçekten çok sevip çok benimsemiyorsanız sinemada izlemeniz gerektirecek bir durum yok bence. Ancak Miyazaki hayranları için duygusal noktalar taşıdığını düşünüyorum bu filmin. Miyazaki normalde filmlerine kendi hayatından ögeler katan bir insan. Mesela işte My Neighbor Totoro'daki hasta anne aslında kendi annesinin hastanede yattığı yıllara bir gönderme sayılıyor. Fakat bu sefer daha da yani yarı otobiyografik diyebileceğimiz bir noktası var filmin. Adam zaten çocukluğunda okuduğu bir kitabın adını filme vermiş ve zaten başrolde de bir erkek çocuğunu izliyoruz. Normalde Miyazaki filmlerinde ana karakterler hep kadın olurdu. Bu sefer iş değişiyor ve Miyazaki'nin çocukluğundan parçalar taşıyan bir Mahito karakteri izliyoruz. İşte Miyazaki de savaş döneminde şehir dışına taşınmak zorunda kalmış. Onun babası da bir savaş uçağı fabrikasında çalışıyormuş falan. Bunları hep Mahito'da görüyoruz. Ve film Mahito'nun savaşta annesini kaybetmesiyle başlıyor. Sonrasında işte filmin isminde de yer alan balıkçıl gelip diyor ki Mahito'ya sen annenin öldüğünü mü sanıyorsun? Beni takip et diyerek o böyle bildiğimiz fantastik Miyazaki macerasına atıyor bizi. Buradan sonra da aslında kayıpla baş etme ve yas temasını işlemeye başlıyor film. Bu Miyazaki'nin hayatında annesinin güçlü bir figür olmasında veya onun kaybıyla nasıl mücadele ettiğine dair ögeler içerse de bir yandan da bende şöyle bir duygusal nokta yarattı. Yani günün sonunda bir gerçek var ki işte her ne kadar Ghibli çalışanları bu Miyazaki'nin son filmi değil, o her gün ofise yeni fikirlerle geliyor dese de Miyazaki de bir açıklama yapmayıp sürekli çeşitli işlerin kredisinde yer almaya devam etse de kendisi artık 82 yaşında. Yani mesela marketing kampanyası diğer ülkeler için yapılmaya başlandı şu an ama buna Miyazaki çok katılamıyor ilerleyen yaşından dolayı falan. Yani maalesef ki onun son filmini izlemiş olabiliriz ve o da bu filmi yaparken belki de böyle bir günün sonunda emeklilik kararından geri döndüren film onu. İşte belki de böyle bir veda mektubu niteliği taşımasını istedi yani. Gerçekten bir kaybın ardından neler yaşanır onu göstermesi. Miyazaki'nin 82 yaşında yayınladığı bir film olduğu için bence otobiyografik öğelerini veya kendinden kattığı şeyleri çok daha vurucu bir hale getiriyor. Ama onun dışında dediğim gibi hani bu ön bilgiler olmadan izlediğiniz zaman da gayet normal Miyazaki filmografisinde böyle orta sıralarda yer alabilecek. Ha şunu söyleyebilirim, işte Totoro veya Ponyo gibi sevimli çocukların da izleyebileceği işlerden ziyade işte Mononoke, Ruhların Kaçışı, Howl'un Kalesi gibi daha böyle ciddi içerisinde savaşın falan yer aldığı, kahramanlık hikayelerinin yer aldığı işlere daha yakın. Dolayısıyla işte vizyona da yeni girmişken bunları düşündüğünüzde gidip gitmeme kararını artık bunlara göre verirsiniz diye düşünüyorum. Film Ekim'de izlediğim diğer filmlerle ilgili de yeni bölümler kaydetmeye çalışacağım diyerek bu bölümü burada noktalıyorum. Başka bir Farklı Evren Podcast bölümünde görüşmek dileğiyle.